Bosch, Daim.
Büyük dayımı çok severdim. O ne derse can kulağıyla dinler, bir dediğini iki etmemeye çalışırdım. O zamanlar bu duygumu kelimelere dökmek zordu benim için. Ama bilirdim ki bu adam gerçekten farklı biri. Bir gün ona oğlunun adının neden Cenap olduğunu sordum. O da bana Cenap saygıdeğer kimseler için kullanılır demiş ve eklemişti. Aslına bakarsan oğlumun gerçek adı Yaşar'dır. Yaşar mı? Evet Yaşar. İyi de biz onu neden hep Cenap bildik? Yahu elbette Cenap ama benim için Yaşar. Anladın mı? Hayır anlamadım. O halde şöyle anlatayım. Cenap abin 1961 doğumludur. Ayrıca bak sana bir sır vereyim mi? Ver dayıcım. Onun doğduğu gün ben ne çok ağladım bilemezsin. Neden ağladın? Oğlun oldun diye mi? Aslında hem evet hem de hayır. Nasıl hem evet hem hayır? Yahu dayı, benimle eğlenmesene Allah aşkına. Diyeceğim, Cenap ağabeyinin doğduğu gün Türk güreşinin en büyük ismi de aynı gün ölmüştü. Hem de aynı gün öyle mi? Evet ya, aynı gün. Vay canına. Türk güreşinin en büyük ismi diyorsun. Peki kimdi o? Hiç unutmuyorum, dayım bu sorumu derin bir nefes alarak cevapladı. Yaşar Doğu. Aradan bir yıl geçti. Bir elimde okul, diğerinde beslenme çantam. Hızlı hızlı yürüyordum. Baktım karşı kaldırımda sınıf arkadaşım Serdar da yürüyor. Beni görür görmez hemen yanıma geldi ve daha merhaba bile demeden başladı sormaya. Özkan, beslenme çantanı neden aldın yanına? Bugün okula babam gelecek ya. Unuttun mu? Evet ya dedim. Bak şimdi geldi aklıma. Yaşadık desene. Serdar kendinden emin gülüyordu. Unutmadan Serdar'ın babası o dönem Ankara'nın meşhur mu meşhur bir pide salonunun sahibiydi aynı zamanda. O günün öğlen saatlerinde işte bu meşhur salondan bizim sınıfa kasalar dolusu pideler geldiğini hatırlıyorum. Bu arada geniş omuzlu ve şık giyimli bir adamın sınıftan içeri girdiğine de şahit olduk. Aynı adam yüksek sesle "Afiyet olsun çocuklar" diyerek hepimizi selamladı. Ben Serdar'ın babasını daha önce hiç görmediğim için durumu tam olarak algılamış da değildim zaten. Meraklı bakışlar eşliğinde tam da "Kim bu acaba?" derken Serdar gururla atıldı. "Bak sana hep eski güreşçi diye bahsediyordum ya. Babam işte yahu babam." "Evet" dedim. "Tahmin etmeliydim." Bu arada bir insanın omuzları bu kadar mı geniş olur kardeşim? Pes doğrusu diyerek kendimce espriler de yapıyordum Serdar'a. Bir çocuğun bakışıyla gelen sadece Serdar'ın babasıydı. O kadar. Fakat onun bir başka özelliğini de öğrendik aynı gün. Tarih 1976 yılının Şubat ayını gösteriyordu. Keçiören Fevzioğlu Atlıoğlu İlkokulu 2C sınıfı öğrencileri olarak karşımızda ilk kez bir olimpiyat ve dünya şampiyonu görüyorduk. Yaş itibariyle olayı değerlendirebilmemiz belki zordu. Fakat bu gelen aynı zamanda milli güreşçimiz merhum Mahmut Atalay'dı. Mahmut Atalay daha sonra sınıf öğretmenimizle de selamlaştı ve sohbet etmeye başladı. Anlaşılan bizlere kendince birkaç şey söylemek istiyordu. Çocuklar, derslerinize iyi çalışın. Ailenizi, ülkenizi, bayrağınızı çok sevin. Büyüklerinize saygı, küçüklerinize sevgi gösterin. Özellikle okulunuzu ihmal etmeyin, olur mu? Bizler şanslıydık çocuklar. Çünkü zamanında Türk güreşinin büyük ismi Yaşar Doğu'yla tanışma imkanı bulduk. Genç yaşta ekmeğimizi kazanmamıza imkan sağlayan o büyük insan hocamız, abimiz ve bir bakıma babamız gibiydi. İnanın ben ve eski güreşçi arkadaşlarım bugünkü halimizi ona borçluyuz. hayatın sizin de karşınıza böyle büyük ve iyi insanlar çıkarmasını diliyorum çocuklar. Hoşça kalın. Hepinize iyi dersler. Yaşar Doğu, evet, evet, bu ismi dayımdan duymuştum ben. Sonunda onu tam olarak hatırlamıştım işte çocuk halimle. Yaşar Doğu, ağladığına hayatım boyunca şahit olmadığım dayımı ağlatan adamın da ta kendisiydi. Mahmut Atalay'a kendi deyimiyle ekmeğini kazanma şansı tanıyan büyük insandı. Sonraları Yeşilçam karelerinden hafızamda kalan, hani Türk insanının evi veya iş yerinde baş köşeye layık gördüğü o ay yıldızlı posterde sanki sürekli olarak bana bakıyormuş gibi duran adamdı. Velhasıl Yaşar Doğu 47 yıllık kısa ömrüne rağmen Cumhuriyet tarihinin ve Ali Cenap Türk insanının en önemli cesaret ve ilham kaynaklarından biri olmuştu Türk güreşinde. Evet sevgili dinleyiciler, Spor Daima'da bugün Yaşar Doğu'yu anacağız. Sizinle paylaştığım bu kısa yazı Özkan Pekesen'in imzasını taşıyor. Özkan Pekesen biliyorsunuz Spor Daima'nın daimi konuklarından ve şu anda da telefon hattımızda Özkan Pekesen tam karşımda. Bir diğer konuğumuz da İzmir'den sevgili hocamız Profesör Doktor Ahmet Talimciler. Ahmet Talimciler de İzmir Bakırçay Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi. Aynı zamanda da her programda vurgulamaya çalıştığım gibi spor sosyolojisi alanında Türkiye'deki bir elin parmaklarını bulmayan isimlerden en başta geleni. O yüzden önce bir Ahmet Hocam'a merhaba diyeyim. Özkan nasıl olsa Ankara'da bekler. Ahmet Hocam merhaba. Ahmet Hocam'la sanıyorum bir bağlantıda kopukluk var. O arada ben Özkan'a merhaba diyebiliyor muyum arkadaşlar? Cihan?
Alo? Alo?
Evet Özkan, duyabiliyorum seni ama çok derinlerden duyuyorum.
Merhabalar, dilerim sesim iyi geliyordu.
Evet, şu anda çok net. Böyle işte canlı yayınlarda bir takım teknik aksaklıklar oluyor. Yani ne kadar özen de göstersek bir takım terslikler olabiliyor. Bunları da artık nazar boncuğu olarak göreceğiz. Çünkü alo'nun cevabını alamadığımız o 15 saniye içinde sevgili Cihan Aktepe'nin nasıl panikle ana kumandada tuşlara saldırdığını ben gördüm. Yayıncılıkta bu tür hataları hiçbirimiz istemiyoruz ama bazen hakikaten olabiliyor. Dinleyicilerimizden de bu vesileyle bir kere daha özür dileyim Spor Daima ekibi olarak. Evet Özkan, Ahmet Hoca'ya sanıyorum arkadaşlarım ulaşmaya çalışıyorlar. Biz seninle devam edeceğiz o zaman. Bu metni yazdıran duyguları, o günleri senden alalım istersen hemen.
Tamamen bir tesadüf eseri, işte merhum yazıda da ismi geçen olimpiyat şampiyonumuz, Avrupa şampiyonumuz Mahmut Atalay'ın oğlu Serdar Atalay'la aynı sınıfta okuma şansına eriştim ben.
Serdar nasıl? Bakın, şu anda yaşıyor mu Serdar?
Serdar'dan uzun süredir haber alamadım ama şu yönünü çok iyi biliyorum. Böyle güreş etkinliklerinde, örneğin Yaşar Doğu'nun anıldığı bir gecede, işte o dönemin şampiyonlarının genç sporculara bir şekilde seslendiği gecelerde Serdar hep oralarda. Hmm. Yani babasını temsilen bulunuyor. Hmm. Ama Güreş Federasyonu'yla direkt bir bağlantısı var mı tam onu bilemiyorum. Söylemek istediğim şu, 70'li yıllar işte aynı jenerasyonu çok net hatırlayacaksın abi. Çok keyifli zamanlardı. Ve güreş şimdikinden sanki çok daha da popülerdi. Ya da bize öyle geliyor. Karşımızda Mahmut Atalay'ı gördüğümüz andan itibaren hakikaten çok farklı duygular hissetmiştik. Yaşar Doğulu'yu bize anlatması, onun nasıl bir kişilik olduğunu çok daha iyi algılamamıza sebep olmuştu. Ki o günden hatırladığım benim en çok zihnimde kalan şey şu. Yaşar Doğulu'nun bir insanı keşfetmesi sevgilerinin çok yüksek olduğundan da bahsetmişti uzun uzun. Hı hı. Yani siz bir insanı keşfedebilirsiniz, o bir Türkiye şampiyonu olabilir, kendi içerisinde güreş hayatını devam ettirip tamamlayabilir. Hayır, Yaşar Doğu'da şöyle bir durum var. Keşfettiği her insan neredeyse, yani 10'da 8 gibi bir rakamla Avrupa ve dünya şampiyonu olabiliyor.
Tabii.
Yani nasıl insanın hayatına dokunuyor? Düşünsenize ki aradan yıllar geçmesine rağmen Yaşar Doğan'ın ölümü 1961'dir, yaşanan olay 1975. Aradan onca zaman geçmesine rağmen yine ben o konuşmada şöyle bir heyecanı da fark etmiştim. Yani olay daha dün olmuş gibi sanki. Daha sonra bu yazıyı kaleme almadan önce, pardon, daha sonra bir tane fotoğrafları inceledim yine. Örneğin Yaşar Doğan öldüğü zaman cenazesini Hacı Bayram Veli Camii'nden Ulus'ta o meşhur ana yolda götürülürken insan kalabalığını gördüğüm zaman o günkü konuşmanın da aslında neye oturduğunu çok iyi fark ettim. Yani yeniden bir kez daha inceledim.
Halkımızdaki karşılığının ne kadar derin olduğunu orada bir fotoğraflarda yine görüyoruz diyorsun.
Yani inanılmaz bir durum var. Bakın bugün bir internet dünyasındayız. Herkesin her şeyden haberi var. Bazı insanların bazı şeyleri es geçmesi gibi bir durum asla söz konusu değil. Güreş gibi bir dalda bütün ulus, yani belki de bütün Ankara orada. Hakikaten fotoğrafa baktığım zaman gözlerim doldu diyebilirim. Çok samimi söylüyorum. Böyle bir sevgi çok az insana nasip olabilecek. Çok farklı bir insanmış. İşte o gün Serdar'la birlikte bizim sınıfta Mahmut Atalay'ın dilinden de böyle bir karakteri dinlemiş. Hakikaten çok etkilenmiştik.
Evet Özkan, sanıyorum talimciler hocaya bağlanmak için biraz daha zamana ihtiyacımız var. Sen devam et.
Arkadaşım. O zaman yine şöyle devam edelim müsaadenizle. Yaşar Doğu'dan bahsederken birkaç özelliğinden bahsedelim. Başarıları çok fazla. İşte olimpiyat şampiyonu olmuş olması, örneğin 130 müsabakaya çıkması, bütün güreş hayatı boyunca. Bunların 129'unu kazanması. Bakın bir güreşçi düşünün ki.
Bir kere daha söyle bu iki rakamı, bir kere daha söyle sayıyı.
Şimdi 130'a yakın, özür dilerim, 129 maça çıkıyor uluslararası. Bu maçların 128'ini kazanıyor. Kıtalar arası 30 karşılaşmaya çıkıyor. Burada da sadece hayatında bir kez yenildiği için 29 galibiyeti var. Ve çok ilginçtir. 48 olimpiyatlarında mesela başka bir rekoru var. Bir 6 adet güreşçiyle güreştikten sonra 35 dakikada hepsini yeniyor ve bir tuş seviyesi rekoru var. Yani öyle bir baskın güç ki gerçekten kendi meslektaşları, yani yine güreşçi olan başka insanlar da büyük bir hayretle karşılıyorlar konuyu. Yani bunlar Yaşar Doğan'ın başarıları, ama ben onun kişisel kariyerini incelediğim zaman karşıma hep şu çıkıyor. Bu benim çok dikkatimi çekti. Şimdi güreş bir kere bizim sporumuz, yani ata sporumuz. Ve onun bir yapılış biçimi var ve kökeni Kırklar. Ama Avrupa'da insanlar bir güreş minderi etrafında bir spor, daha modernize edilmiş bir şekilde güreşliyorlar. Yani o Kırkpınar'dan ayrılıyor. Fakat Yaşar Doğu Avrupa'nın tercih ettiği güreş biçiminde Türk insanlığı çok net temsil ederken orada modern Türk güreşini de bir şekilde ortaya koyuyor. Yani kendi geldiği gelenekte bambaşka bir güreş stili var. Orada ise bambaşka bir stil var. Dolayısıyla oraya çıkıp kendi doğaçlamalarıyla modern Türk güreşini inşa ettiğini görüyorsunuz. Çok enteresan bir durum bu. Bir başka özelliği var. O kadar çok özelliği var ki oradan oraya geçiyorum ama. Mesela güreş bildiğimiz gibi iki türde yapılıyor. Birisi serbest, bir diğeri grokoreme. Ki grokoreme tarzda güreştiğiniz zaman insanın yüzüne, boğazına, beline falan dokunamıyorsunuz. Ne bileyim ben, bel altında hareketler yapamıyorsunuz. Sadece üstünüzle güreşmeniz söz konusu. Karşımıza burada çok ilginç başka bir şey daha çıkıyor. Yaşar Doğu hem grokoremende hem de serbestle güreşip altın madalya alabiliyor.
Tam da bunu soracaktım. Dinleyicilerimiz için, dünyanın her yerindeki Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri için kısa bir bilgi ver. Sen bu konuya da çok vakıfsın. Serbest ve grekoremeni çok böyle bizlerin anlayacağı şekilde ayırırsan, özetlersen nasıl tarif edersin Özkan?
Şimdi şöyle, grekoremende şöyle bir şart var. Yani insanın yüzüne, boğazına dokunamıyorsunuz. Belden aşağısında tutamıyorsunuz ve ayaklarınızla bir oyun yapamıyorsunuz. Tamamen vücudunuz üstünüze, kollarınızla karşı tarafı, sadece vücudun karşı taraftaki rakibin üst tarafına bir güç uygulayarak yenmeniz gibi bir durum var. O kadar zorlu bir süreç ki bu. Serbest güreş ise istediğiniz şeyi yapabiliyorsunuz. İşte o tırpanlar, tabir edilen kündeler, bir sürü bir terimi kullanıldı. Serbest bir alan var. Bu zaten Türk güreşinin geleneksel güreşine de çok benzeyen.
Tam da onu diyecektin. Bizim geleneksel güreşimize çok daha benzeyen bir metot herhalde.
Kesinlikle öyle. Fakat grokoremen hakikaten şey var. Yani tam bir güç denemesi diyeyim artık. Dolayısıyla ikisini birden yapmış olması, yani o kadar farklı ki bunlar birbirinden. Tamam, güreşe vakıfsınız, serbestle güreşiyorsunuz ama orada birçok şey o alışık olduğunuz hamleler serisinin dışından seyretmek durumunda. Bunu bile büyük bir ustalıkla yaptığı zaman kişi bambaşka bir noktaya geliyor ki o dönem zaten güreş otoriteleri şu özelliklerin özellikleri ortaya koyuyorlar. Diyorlar ki hamleleri çok çabuk ve bir o kadar sert ama bir o kadar da yani inanması zor bir acı kuvvetle birleşiyordu. Dolayısıyla ortaya inanılmaz bir görüntü çıkarıyordu. Mesela biraz önce ismi geçen Mahmut Atalay'ın kendi güreştiği dönemde, olimpiyat şampiyonu olduğu dönemde Avrupa'nın ve dünyanın en teknik güreşçisi seçilmiş. Bakın, ben buradan buraya şunun için geliştim. Kendisi hem grekoromen hem serbest stilde güreşip şampiyon oluyorsa karşı tarafa vereceği şeyler, bilgiler çok daha farklı olabiliyor. Yani sadece bir acı kuvvetten ibaret bir insan da görmüyoruz.
Tabii ki.
Güreşi kendi yaşadığı güne göre güncelleyebilen, işin tekniğini bilebilen ve gerçekten de başka insanları hayrete düşüren ve çeşitli lakapları da vardı. İşte Türk tankı vesaire gibi. Çok acı bir kuvvetle birleştirebilen bambaşka eşsiz bir yetenek var karşımızda. Devamında da zaten dediğim gibi bu başka insanların da kendi yaptığı şeyi yapabildiğini ya da yapabileceğini de çok iyi sezebilen. Birçok şeyi kendine dert edinmiş çok örnek bir insan var karşınızda. Lider özellikleriyle. Yani saymakla bitmez.
Özkan, senin metninde de söylüyoruz, sen de belirttin. Hani 47 yaşında aramızdan ayrılıyor. 1961'de Yaşar Doğu.
Evet.
Ne kadar erken değil mi bir sporcu için? Çok erken bir veda.
Ya aslına bakarsanız bu tür şeyleri düşündüğü zaman hakikaten insan biraz burkuluyor. Bir de şöyle şeyler de insanın aklına geliyor. Şimdi Yaşar Doğu bir kere o kısacık ömre inanılmaz şeylerle doldurmuş.
Hı hı.
Çok büyük başarıları var. Fakat şöyle bir şey var. Güreşte 1913 doğumlu biliyorsunuz. 23'te daha yani çocuk ama 30'larda falan artık bir genç.
Hı hı.
Ama araya bu güreş macerası içerisinde bir İkinci Dünya Savaşı giriyor.
Giriyor, evet.
Ve ondan sonra o bittikten sonraki süreçte inanılmaz başarılı bir dönemi var. Ve bir de ikinci kırılması 1952 olimpiyatlarında Finlandiya'ya.
Helsinki değil mi? Evet.
Helsinki'de evet. Oraya gittiği zaman bir şekilde komitede ismi geçmiyor. İşte daha önce kazandığı 48 olimpiyatlarındaki kendisine verilen bir takım hediyeler dolayısıyla profesyonelmiş gibi algılanıyor. Oraya gitmesine rağmen müsabakalara katılamıyor. Ama 1955'te son güreşini spor sergi sarayında yaptığı zaman yine rakibini tuşta yeniyor. Yani bir şekilde şunu söylemeye çalışıyorum. Eğer o kırılmalar olmasaydı, dünyada bugün belki de tek anılan isim haline gelebilirdi ki buna rağmen 5 altın madalyayla dünyada çok az güreşçiye nasip olmuş da bir kariyeri var. Yani Yaşar Doğu demek çok az zamanda inanılmaz işler yapmak demek aynı zamanda. Ve halkın teveccühünü kazanan inanılmaz da bir karakter dediğim gibi. Dolayısıyla çok büyük bir sevgi seri var. Yaptıklarını tek tek incelediğiniz zaman hepsi birer kitap konusu zaten. Sadece liderlik vasıflarından bahsetsek inanın çok kalın bir kitap çıkacak karşımıza. Çünkü yani bir insana dokunmak sadece güreşte değil, hangi işte çalışıyorsa orayla gidip konuşması, evliliklerine bir şekilde kendi yetiştirdiği sporcuların dahil olması, onların mutlu bir yaşam sürmesi için o kadar çok şeye dokunmuş ve insanlar onu kendilerine o kadar özdeş hale getirmişler ki mesela birkaç isimden bahsedeyim hemen. Mahmut Atalay ismi geçti. Mesela Ahmet Ayık öyledir. Tehlikeliş öyledir. Yani bütün bu insanlar da kendi çapında birer markadır Türk güreşinde.
Doğru.
Ve yenilmez armada olarak işte o bahsettiğim metinde de geçen o poster, o ay yıldızlı poster Türk insanının olmazlarından biri olarak.
Senin yazdığın metni okurken birden o poster benim gözümün önüne geldi. Yani özellikle çocukluğumuzda birçok böyle toplu alanlarda, işte otogarlarda, kıraathanelerde, kahvelerde, lokantalarda olurdu hakikaten. O çizim ya da fotoğraf haliyle olurdu değil mi Özkan?
Yani mesela Gaziantep Bilge'yi de bilirsiniz. O evet. Şahane bir fotoğraftır o da. Tabii o da bizim kalbimizin başka bir yerindedir. Yaşar Doğu gibi. Dediğim gibi o jenerasyon gerçekten Türk güreşinin en devasa yılları, en müthiş yılları. Ve her insan, yani güreş yapan her şampiyonumuz ayrı ayrı izler bırakmış. Müsaadenizle bir şey daha var onunla
lütfen,
ilgili.
Çok lütfen,
önemli bir hatırası. Onu da söyleyeyim. Şimdi Yaşar Doğu güreştiği zaman kendisi de ne kadar kabiliyetli olduğunu farkında bir şekilde. Ama öyle bir kibirden uzak öyle bir şahsiyet var ki karşımızda, hani güreş tabiriyle altta kaldığı zaman üzülmeyen, üste çıktığı zaman sevinmeyen,
yerinmeyen,
son evet. derece dengeli biri. Ama her şeye rağmen bütün güreşlerini bir şekilde bir fotoğraf çekilmesini istiyor. Yani diyor ki yaptığım güreşten bir fotoğraf benim elimde bulunsun.
Hı hı.
Sonra aynı fotoğrafın altına kendisi kendince bir takımlar yorumlar yapıp bir albüm oluşturmak istiyor.
Hı.
Ve bütün güreş kariyeri boyunca bunu gerçekleştiriyor. Gerçekleştirdikten sonra cidden inanılmaz, hani hakikaten paha biçilmez bir şey çıkıyor ortaya. Bir doküman topluluğu.
O dokümana bugün isteyenler ulaşabiliyor mu Özkan?
İşte işin trajedisi de tam burada. Tam da burada ip kopuyor. Çünkü bir şekilde bunun farkında olan, bir şekilde öğrenen bir insan bu hatıralarında kızı anlatır yaşardı onun.
Hı hı.
Bu dokümanları bir şekilde kullanmak gerektiğini, gün yüzüne çıkarmak gerektiğini söyleyerek bir şekilde onlardan bunu alıyor.
Evet.
Ama tekrar o kişiye ulaşmaları mümkün olmuyor. Yani o inanılmaz külliyat, kendince bir takım şeyler yapmak isteyen, kim olduğu da belli olmayan bir insan tarafından aileden alınıyor.
Çok
aile
büyük,
bunun hemen
çok büyük bir gaflet, çok büyük bir gaflet.
İnanılmaz bir şey aile, ama hemen tabii ki çok önemli babaları düşün yani, çocukları hemen gidiyorlar bir şekilde bu işin peşini hiç bırakmadan koşuyorlar. Çok ilginçtir. Bu dokümantasyonu alan kişinin bir sanatoryumla olduğunu öğreniyorlar hasta olarak.
Çok hızlı son 3 dakikamız.
Bir şekilde oraya ulaşıyorlar fakat kişinin öldüğü haberi geliyor. Yani halen bugün o defterlerin peşinde Türk güreşi eğer tekrar elde edilebilse inanılmaz bir dokümantasyon olarak elimizde olacaktı. Ne yazık ki böyle bir trajik öykü de var Yaşar Doğu'yla ilgili.
Özkan son 3 dakikamız dedim ama Eda işaret ediyor 37'ye kadar gidebiliriz diye. O yüzden son kısmı biraz daha detaylandırma şansımız doğuyor. Bu durumda sanatoryumda dedin alan kişi. Oradan itibaren ne oluyor? Yani ulaşamıyorlar mı hiçbir şekilde?
Ulaşamıyorlar ve ulaşılamadı zaten bir şekilde. Yani bu bir hakikaten şey var. Hani Yaşar Doğu'yu hep anlatıyoruz ama düşünsenize kendi dilinden, kendi kaleminden çıkmış bir külliyat olsa.
Ve inanılmaz inanılmaz bir öngörüsü varmış. Hani sen aktarırken ben bunu bilmiyordum. Dinleyicilerimizle birlikte öğreniyorum. Müthiş de bir entelektüel tarafı var. Yani her şeyin bir fotoğrafta bellekte kalacağını, onları üst üste koyduğumuzda da ciddi manada bir geçmişe dair fikir verebilecek bir haritanın oluşacağını öngörmüş bir kafaymış Yaşar Doğu rahmetli, değil mi?
Şimdi kesinlikle öyle. Seninle olan özel konuşmalarımızda hani mutlaka bir şekilde böyle şeylerin yazılı olarak kalması gelecek nesiller için her zaman senin de öğütlediğin, konuştuğun bir durumdur ya.
Evet.
Ben aslında bunu okurken de buna da rastladım. Onun kendisinin bir güreşçi olması, spor dünyasından bir insan olmasına rağmen bir edebiyatçı gibi bunu düşünmesi de hakikaten biraz önce senin söylediğin gibi çok önemli bir öngörü. Fakat bunu mecburen anlattım çünkü eğer aslında biraz şey bir hüzünlü bir konu ama gözümün önüne şunu getiriyorum. O işte o bahsettiğimiz Yaşar Doğu'nun kalemini bugün okuyabilseydik ve o defter bulunmuş olsaydı inanılmaz bir dokümantasyon.
Şimdi Özkan sen bu cümleleri kurarken böyle gözümün önüne bir şey geldi. Hani insanlık tarihinde bu çoktur. Bir şişenin içine bir not yazarsın, denize atarsın. O bir başka kıyıdan yıllar sonra çıkabilir. Bir şey olabilir, bu olabilir. Hiç belli olmaz. Belki bizim bu programımızı dünyanın her yerinde Türkçemizde dinleyen dinleyicilerimizden birileri de "Aa bu böyle bir şeyi ben şurada görmüştüm." diyebilir. Belki de böyle bir şeye vesile olabiliriz. Bir umut yani bu.
Elbette yani dilerim öyle bir şey olur ve inanılmaz da bir şey olur ama yani bunu bir şekilde Yaşar Doğu'nun kariyerinde hem başarılarından hem o etkin kişiliğinden, liderlik vasıflarının dışında da söylemek istedim. Çünkü bütün bu kırılmalardan bir iki tanesi olmasa zaten bütün dünya onu biliyor ama bugün hakikaten üzerinde bir cümle kuracak bir güreşçi belki de olmayacaktı. Çoğu insan güreş otoritesi onu Cumhuriyet tarihinin en iyi sporcusu olarak gösterir.
Evet.
Bakın bu böyle bir etken var ortada.
Sen şimdi bu cümleleri kurarken ve o realiteyle bizi yüzleştirirken şunu da demek geldi içimden. Yani yalnızca spor alanı değil, sanat, edebiyat, siyaset, kültür. Eğer ailemizde öne çıkan böyle kişiler varsa bunlardan bize tevarüs eden, bunlardan bize kalan belgeler, yazılar, işte evrakı, metrukeler, günlük hayata dair kalemler, çakmaklar, şunlar, bunlar yalnızca artık o ailenin mirası olmuyor. İnsanlığın ortak mirası oluyor ve bunları çok dikkatli saklamak gerekiyor ya da biz bunları değerlendireceğiz diyenlere biraz soru işaretiyle yaklaşmak gerekiyor. Değil mi?
Kesinlikle öyle. Artık onlar topluma ait oluyor. Biraz önce benim bir şekilde hafızamda olan bir anının bugün burada toplumun önüne çıkmış olması bile beni hayrete düşürüyor ki böyle şeylerin ne kadar önemli olduğunu ben bugün burada o metinde bahsederken de yine karşıma çıktı. Dolayısıyla dediğim gibi bu tür şeyler sahiplenilmeli, korunmalı ve topluma sunulmalı ki toplum bulunduğu yerden farklı bir yere doğru
çok,
gidebilsin.
Çok güzel bir yere getirdin sohbeti. O zaman bizim dinleyicilerimizden saklımız gizlimiz yok. Yayınlar öncesinde bazı telefonlarda benim sana sistemlerimi de o zaman dinleyicilerimize aktarayım. Sen bu metinleri kendi hayatından yola çıkarak tıpkı bugünkü gibi yazdığında dinleyeni, okuyanı tam can evinden vuruyorsun. Ama bir ansiklopedik bilgi olarak şurada doğdu, şunu yaptı, bunu yaptı deseydin inan ne bende ne dinleyicilerimizde ne şu anda tam karşımda bana bakan Cihan'da aynı etkiyi yapmazdı. İşte benim senden de bu metinleri bu şekilde istememin tam arka planı bu sevgili Özkan. Sen bunu yazıyorsun.
O zaman şöyle bir cümle kurayım müsaade ederseniz. Çok şükür doğruyu daha da güzeli zamanla bulacağız. Ben elimden geleni.
Harika. Bu harika. Şu yaşanmışlığının içinde işte Mahmut Atalay var, Yaşar Doğu var, dayın var, senin çocukluk arkadaşın var. İnsan hikayelerini anlamlı kılan sahih olmaları, sarih olmaları ve yaşanmışlıklardan yola çıkmaları. Elbette ansiklopedik bilgiler de bizim için bir yol gösterici ama İnsan hikayesi içine girdiğinde onun etkisi çok daha kalıcı oluyor. Tıpkı senin bugünkü metnindeki gibi. Ben dinleyicilerimiz önünde bu metin için bir kere daha sana teşekkür edeyim. Gönlümden, kalbimden geçen tam da böyle insani duyarlılıklara, yaşanmışlıklara dokunan metinler sevgili Özkan. Bundan sonrası için de artık çıtamız burada. Nasıl bazı sporcular çıtayı bir yere taşıdıktan sonra onun altına indiğinde yadırganıyorsa, senin yazdığın metinlerde bundan sonra bunun altına inerse, inan önce dinleyicilerimiz tarafından yadırganır, sonra da Eda'nın sansürüne takılırsın.
Peki, çok teşekkür ediyorum.
Ben çok teşekkür ediyorum. Yani burada birbirimize güzelleme yapmıyoruz. Bir doğruyu, bir hakikati dinleyicilerimizle de bu vesileyle paylaşalım istedim. Yazının ne kadar kalıcı bir nokta olduğunu sen oraya getirdin sözü. Ben de işte onu bağlamak istedim. Sözü bağlamak istedim. Çok çok teşekkür ediyorum bu haftaki katkıların içinde. Haftaya bir başka isimle yine Spor Daima'da dinleyicilerimizin karşısında olmayı ümit ediyoruz. Bir teknik aksaklık olduğunu programın başında söylemiştik. Ahmet Talimcilerin bizden alacağı var. İlerleyen haftalarda artık ona daha çok bağlanacağız sevgili Özkan. Görüşmek dileğiyle.
Çok teşekkür ederim. Saygılar, sevgiler.
Sağ ol, sağ ol. Evet sevgili dinleyiciler, Spor Daima'dan bu haftalıkta bu kadar. Spor Daima ekibi programın hazırlanmasında çok değerli katkıları olan sevgili Eda Kotanoğlu. Ana kumandada sevgili Cihan Aktepe. Programın prodüktörü, hazırlayan ve sunanı ben Murat Örem. Hepinize sevgilerimizi, selamlarımızı, saygılarımızı sunuyoruz. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan, Memleketim FM'den, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'ndan. Görüşmek dileğiyle, selam, sevgi, saygımızla.
Spor Daima. Spor Daima.